sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 17. sözden devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür.
17. sözün ikinci makamının dipnotunda bu makamla ilgili ifadelerin şiir olmadığı ve kasten nazmedilmediği, belki hakikatların kemal-i intizamı cihetinde manzum suretini aldığı ifade edilmektedir. Burada söylenmek istenen şey nedir?
Üstad Hazretleri kendi ifade ediyor ya, ben yani bu şiir kastıyla yazmadım demek istiyorum. Evet. Ama hakikatların intizamı, nizamı şiir gibi olmuş diyor, yani şiir şekline dönüşmüş. Evet. Malum şiir hakkında Yasin Suresinin sonlarına doğru bir ayet-i kerime var ya, Resul Efendimiz hakkında biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı, yakışmazdı gibi bir ayet-i kerime var. Buradan hareketle birçok İslam alimi şiire çok sıcak bakmamışlar.
Evet.
Çünkü şiirde, Üstad da bunu ifade ediyor. Şiir diyor gerçi bir şirin bir ifade vasıtasıdır, vasıtası ifadedir. Ama hayalet karışıyor, bazen de hayal galip gelebiliyor. Yani mana bu yani. Dolayısıyla şiirinde bir yeri var tabii, şiire Üstad karşı demek değil. Ayette böyle geçtiği için birçok alimler hayali hakikatle karıştırdığı için, bazen hayal öne geçtiği için şiire fazla iltifat etmemişler. Ben de şiir niyetiyle yazmadım demek istiyor Üstad buna.
Evet.
Fakat hakikatlerin nizamı, intizamı şiirde şiir gibi olmuş manasında. Şiir hakkında malum, şiir Üstad'ın buyurduğu gibi bazen çok güzel bir vesile oluyor yani hakikaten anlaşılmasına. Hayal karışmamak şartıyla fazla. İşte bunun en güzel örneği de Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi mesela. Bütün Mesnevisini şiir şeklinde yazmış Hazreti Mevlana.
Evet.
Tüm ahlaki dersleri, nefis terbiyesi ile ilgili birçok dersleri, hakikatleri. Şiir tarzında yazmış, o şekilde nazar vermiş. Ama tabii Mevlana büyük bir alim olarak o da biliyor. Az önce bahsettiğimiz ayet-i kerimede Resul Efendimiz'e şiir öğretilmediğini, buradan hareketli ulemanın şiire hoş bakmadığını çok Hazreti Mevlana da biliyor ama yazmış, yani şiir şeklinde yazmış Mesnevisini. Şimdi bunu kendisi şöyle ifade ediyor, ben okumuştum bir ara da, malum Hazreti Mevlana'nın da Fihi Mahfih diye bir eseri var, Fihi Mahfih diye. O Mevlana'nın sohbetlerini ifade içeriyor, sohbetler var orada. Yani şiir tarzında değil, özel sohbetleri yazıya dökülmüş.
Evet.
Orada güzel bir örnek veriyor, diyor ki adamın evine diyor misafir geliyor diyor, gelir diyor. Misafirin iştahası işkembeyedir, işkembe çorbası istiyor misafir. Bunun ev sahibi de diyor mecburen diyor misafirin hoşnut etmek için işte işkembe temizlemeye koyulur diyor. Ve bana da şiir söylemek gerek diyor.
Evet.
Yani şiir yazmasını muhataplarının şu işkembe meraklısı misafir gibi şiirle ifade edince daha hoşlandıkları, daha iyi dinledikleri, daha iyi ders aldıkları noktasında sanki de istemeyerek, misafirleri düşünerek şiir yazdığını ifade etmiş oluyor.
Evet.
Böyle güzel bir misali var kendisinin.
Hocam hemen ikinci makamın başındaki mevzuyla ilgili bir sorumuz olacak. İzahı isteniyor biraz, sadeleştirilmesi isteniyor.
Ne şey mi?
İkinci makamın başındaki beyitlerle ilgili.
Beyitlerin,
ha. Adiyeten devamında da oradaki bazı ifadeler için izah var. Sorularımız var.
Sorularımız var, evet. Okuyacak mısınız yoksa?
İsterseniz okuyalım. İsterseniz direkt sorulara da geçebiliriz.
Bütününü bir okusanız iyi olur. Fazla değil, bir sayfa zaten.
Evet.
Madem bir kısmı soracaksınız zaten.
Evet.
Evet, buyur.
Bırak biçare feryadı, beladan gel tevekkül kıl. Zira feryat, bela endet, hata endet, beladır bil. Bela vereni buldunsa ata endet, safa endet, beladır bil. Bırak feryadı, şükür kıl, manendi bela bil. Dema keyfinden güler, hep gülmül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa endet, fena endet, hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tebeddül. Bil ey hodgam, bu dünyada saadet terki dünyada, hüdabin isen o kafidir, bıraksan da bütün eşya lehinde. Gel hodbin isen helakettir, ne yaparsan bütün eşya aleyhinde, demek terki gerektir, her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta, ticaret istiyorsan gel, şu fani ömrünü bakiye tebdille. Eğer nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de, eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda, öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında. Bu beytlerin günümüz Türkçesiyle izahı isteniyor hocam.
Şimdi madem bir kısmı soru olarak gelecek, soru safhasında onları izah ederiz.
Evet hocam.
Bunların sadeleşmesini biz yapalım inşallah, verelim siteye. Seyircilere oradan şey yapılsın, takdim edilsin.
Evet.
Çünkü zaten büyük kısmı Türkçe zaten, bazı kelimelerin manasını vereceğiz. Dolayısıyla ben onu bu sadeleşmiş şekilde siteye yükletelim inşallah.
İnşallah.
Oradan takip edilsin. Soruları alalım, zaten bir kısmı sorularda açıklamış olacak yani.
Evet. Üçüncü beyitte cihan dolu bela başında varken, bu ifadeyi nasıl anlamalıyız? Devamında da küçük bir beladan maksat ne olabilir?
Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın? Küçük bir beladan gel tevekkül kıl, değil mi?
Evet.
Buranın açıklaması isteniyor. Şimdi cihan dolu bela deyince, Üstad'ın Risale'deki bazı beyanlarını hatırlayalım. Mesela birisi neyi beşerin diyor, en büyük meselesi mi diyor? Evet. Cehennemden kurtulmaktır diyor.
Evet.
En büyük bir şeyimiz bu. Cihan dolu bela deyince birinci bela bu. Yani dünyaya aldanıp, günahlara girip, isyanına tevessül edip, Allah muhafaza, cenneti kaybetmek. En büyük bela bu.
Evet.
Yine lemalarda Eyüp Aleyhisselam bahsinde iç dışa, dış içe bir çevirsek o Hazretten daha ziyade hastalıklı, yaralı görüneceğiz buyuruyor, değil mi?
Evet.
Eyüp Aleyhisselam'ın peygamber, iç alemi nurlu, tertemiz. Ama bizim her bir günahımız diyor, işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açıyor diyor.
Evet.
İçimiz dışımıza çevirirse ondan daha hastalıklı görüneceğiz diye güzel bir ifadesi var. Bir bela da bu. Yine aynı manada günahlar hayat ebediyede daima hastalıklardır buyuruyor Üstad. Yine lemalarda Eyüp Aleyhisselam bahsinde kafamıza giren her bir şüphe yaralar açıyor diyor, kalp ve ruhumuzda. Bu bir hadis-i şerife dayanıyor. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz, kişi bir günah işledi mi kalbinde bir kara leke hasıl olur. İkinci günahta o leke büyüyor. Üçüncü günahta leke büyüyor. Tövbe edilirse siliniyor inşallah. Tövbe edilmezse bu siyah lekeler büyüye büyüye kalbi karartıyor.
Evet.
İşte bütün bu tehlikelerle karşı karşıyayken diyor, ya bunun karşısındaki bütün belalar küçük kalır zaten. Nedir bu? Hastalıktır, musibettir. Efendim söyleyeyim işte ticarette kesattır, iyi gitmemesidir işinin, falan makama geçememektir, değil mi?
Evet.
İlahir. Bunlar fani hayatın, fani geçici problemleri, sıkıntıları, hayat ebediyeyi mahveden günahlara, isyanlara karşı bunlar çok küçük kalıyor. Onun için küçük bela dediği ustamızın bu mana yani.
Evet. Şeyde de dördüncü mesele de var ya, yani her insanın, bahusus Müslümanın başına öyle bir dava açılmış ki
yani.
O cihet de olabilir değil mi? Evet. Yani cennete kazanma, kaybetme
davası.
Evet. Yine ikinci lemada az önce ifade ettiğiniz gibi hocam, devamında diyor ya, yani yılanların ısırması gibi ahirete ait zararlar, belalar, ama dünyevi zararlar ise değil mi?
Sineklerin ısırması gibi.
Küçük bir bela yani. Evet.
Çünkü malum sık sık söylüyoruz, çünkü dünyadaki nimetler ahiretteki nimetlere göre gölge kaldığı gibi, değil mi?
Evet.
cehenneme göre de dünyadaki ateşler gölge gibi kalıyor.
Evet.
Yani insan bizzat ateşe atılsa cehenneme göre yine sinek ısırması gibi kalır. Evet. Cehennemi bilemediğimiz için yani inanıyoruz ama azametini bilemiyoruz yani. Ancak Üstad'ın işte o nimetler için geçti buyuruyor ama bize gösteren nimetlerin, numunelerin, asılların, menbalarını göster. Nimetin aslı ahirette olunca ateşin de aslı ahirette olur, azabın da aslı ahirette olur. Bu manada baktık mı dünyanın bütün musibetleri cehenneme göre sinek ısırması kadar kalıyor.
Evet.
Evet.
Yine beyitlerde geçen ifadede tevekkül ile bela yüzünde gülmek ne demektir? Bela güldükçe nasıl tebedül eder, küçülür?
Yani bu yine Üstad'ın başka bir ifadesine dayanıyor yani. Üstad başka bir yerde yani buyuruyor ya, mübarezede diyor, müthiş bir hasma karşı gülmek ne yapar diyor. Yani mana bu yani, kelime tam hatırlamasın da. O zaman şeye döker.
Düşmanlık dostluğa.
Düşmanlık dostluğa, şakaya döner diyor.
Husumet şakaya döner.
He, husumet şakaya döner. Tevekkülle diyor belanın yüzüne gülmek de öyledir diyor. Yani evet. O ifadenin sanki bir özeti gibi. Yani malum tevekkülle bela yüzüne gülmek, yani başımıza gelen bir musibette efendim, eğer onu önleme ve ortadan kaldırma çaremiz varsa o cazdan yapmakla mükellefiz onu. Hani Üstad'ın tevekkül tarifinde de geçiyor ya, tevekkül esbabı terk etmek değil. Evet. Esbabı tam yaptıktan sonra neticede olacak neyse olur zaten. Ona razı olmak yani, rıza ile mukabil etmek.
Evet.
Neticeye rıza ile mukabil etmek tevekkül. Esbabı terk etmek değil de neticeye razı olmak.
Evet.
Şimdi bu şekilde belanın gelmemesine karşı yahut geldiyse gitmesine karşı, gitmesi için alınacak tedbirler almak vazifemiz. Çünkü vücut bize emanet. Afaki nimetler de bize emanet. Hiçbirini yanlış kullanamayız. Ne enfüsü ne afaki nimetleri yanlış kullanamayız. Doğru kullandıktan sonra irademiz dışında başımıza bir musibet gelirse bunda bir Allah'ın bir ayrı bir imtihanı kabul etmek lazım. Değil mi?
Evet.
Bu da bir imtihandır yani. Cenab-ı Hak bizi o musibetle imtihan ediyor. Mesela hayal es-salah denince namaz kılıp kılmamaktan imtihan oluyorsak işte musibet gelince de sabredip etmemekten imtihan oluyoruz. Ya tevekkül edip etmemekten ve rıza ile karşılamaktan yahut Allah muhafaza isyana girmekten, itiraz etmekten imtihan oluyoruz. İşte onu bir imtihan suali kabul edip cevabı doğru vermeye çalışmamız gerekiyor.
Evet.
İnşallah. Zor bir imtihan ama başarılıca da neticesi çok büyük oluyor malum. Yani imtihan soruları ağırlaştıkça, zorlaştıkça sonuç da büyük oluyor.
Evet.
Değil mi?
Evet. Musibetlerin en şiddetleri de zaten peygamberlere değil
tabii,
mi?
Tabii. Peygamberlerin en büyüğü peygamberlere gelmiş. Sonra evliyaya, sonra derece derece yine.
Evet.
Sümme diye gidiyor hadis-i şerif. En büyük peygamberler. Buradaki bela tabii musibet manasına geliyor, imtihan manasına da geliyor. Yani evet. En ağır imtihanlara peygamberler maruz kalmışlar.
Evet.
Yani bazen söylüyoruz, diyelim işte bir memur imtihanına giriyorsanız sorulacak sorular başkadır. Diyelim bir kaymakamlık imtihanına giriyorsanız soracak sorular farklıdır değil mi?
Evet.
Yani veya aslanlık imtihanına giriyorsanız öğretim görevliği. Sorular ağırlaştıkça kazanmanız halinde kazanacağınız mükafat da artıyor.
Evet. Yine bir beyitte geçen ifade, bil ey hodgam, bu dünyada saadet terk-i dünyada, hüdabin isen o kafidir, bıraksan da bütün eşya lehinde.
Evet, beyti bulalım buradan. Bil ey hodgam, bu dünyada saadet terk-i dünyada. Şimdi terk-i dünya deyince yani lügat manasıyla alsak terk-i dünya ölmek demektir değil mi?
Evet.
İnsan ölümle dünyayı terk eder. O halde buradaki maksat o değil herhalde. Saadet terk-i dünyada deyince saadet ölümdedir demek değil. O halde nasıl anlayacağız bunu? Üstad'ın Mesnevi'deki başka bir ifadesi buna ışık tutuyor. Dört şey için diyor dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazımdır. Dört şeyi sayıyor. Demek ki buradaki terk-i dünya kalben terk etmek. Yani dünyaya gönül bağlamamak.
Evet.
Dünyadan istifade etmek ama gönül bağlamamak. Çünkü kalp aynı samettir. Geçen programda da geçmişti ya.
Evet.
Kalp aynı samettir. Ve kalpteki muhabbet sonsuzdur, nihayetsizdir. Muhabbet basit Nusrat anlatıyor. madem muhabbet kabiliyeti nihayetsizdir, bu fani şeylere sarf edilmez.
Evet.
Bu nihayetsiz muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi, cemal sahibi lazım diyor.
Evet.
Yani bu muhabbetin oraya sarf edilmesi gerekiyor. Oraya sarf edildikten sonra, işte Yunus Emre'nin buyurduğu gibi, mahlukatı onunla mı sevebiliriz, değil mi?
Evet.
Evet, yaratılmışı severiz, yaratandan ötürü. Her mahluku severiz çünkü Allah'ın eseridir.
Evet.
Allah'ın eseridir. Bu manada mahluku severiz. Ama esas olan muhabbeti oraya sarf etmek. İşte buradaki terkten maksat o. Eğer diyor saadet istiyorsan, terki dünyada, dünyaya, kalbini dünyaya bağlamayıp Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettirmek kalbini, imana teveccüh ettirmek, marifete, muhabbete ve ahirete teveccüh ettirmek.
Evet.
Asıl saadetin şeyi bu diyor, kaynağı bu. Sonra devamı var mıydı soruda?
Hüdabin isen o kafidir. Bıraksan da bütün eşya lehinde.
Bıraksan da yani dünyaya kalben terk etsen de.
Evet.
Bırakmayı öyle anlayacağız değil mi?
Evet.
Bıraksan da dünyayı kalben terk etsen de yine eşya senin lehinde olur bütün kainat. Bunun şeyi ne? Şartı ne? Hüdabin olmak.
Evet.
Hüdabin olmak. Yani hüdabin mahlukatta olsun, hadisatta olsun, hadiselerde olsun. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu görmek.
Evet.
La havle ve la kuvveti illa billah dedik mi? Bütün işleri Allah yapıyor, o görüyor değil
evet.
mi? Hadisatta böyle düşüneceğiz. Mahlukatta da herhangi mahluka baksak Allah'ın isimlerinin bir tecelligahıdır, aynasıdır.
Evet.
Hüdabin, esere baktık mı onda Allah'ın esmasını görmek, sıfatlarını görmek.
Evet.
Eğer bu şekilde bakarsak kainata diyor, o zaman bütün kainat bizim lehimizde olur. Çünkü niye lehimizde olur? Böyle bakan bir insan hayatını müsbet değerlendiriyordur. Değil mi? İmanda, ibadette, taatte ve hayırlı işlerde harcıyordur. Dünyevi işte yapıyorsa onları hayırlı şekilde yapıyordur. Böyle bir mümin bu işleri yaparken arkasına kainatı alıyor değil mi?
Evet.
Yani kainat ona hizmet ediyor, o da o işi yapıyor. Orada bütün kainatı o hayırlı işine iştirak ettirmiş oluyor. Üstad bunu İyyâke nâbudu de izah ediyor. İyyâke nâbudu. Ancak sana ibadet ederiz derken kimi kastediyoruz? Üç şeyi sayıyor. Bir de kainat.
Evet.
Bütün kainat bize hizmet ediyor. Biz de o ibadeti yapıyoruz. İyyâke nâbudu. Dolayısıyla bütün kainatı ibadetimize iştirak ettirmiş oluyoruz.
Evet.
Böyle bir müminin lehinde olur kainat. Bu lehinde kelimesi bize bir ayet kelimeyi de hatırlatıyor. Zıddından hatırlatıyor. Hatırlayacaksınız. Fema beket aleyhimiz semavı ve arz. Öyle
evet.
değil mi etkilerinde?
Evet.
Yani semavat ve arz onların üzerine ağlamıyorlar.
Evet.
Yani kafirlerin, münafıkların, efendim, ehl-i adaletin ölmesiyle kainat üzülmüyor, ağlamıyor onların üzerine. Üstad buyuruyor ki mefhum muhalif ile demek ki ehl-i iman ölmesiyle kainat müteessir oluyor.
Evet.
Kainat ehl-i imanla alakadar az önce arz ettiğim gibi. Böyle bir kainat o insanın lehindedir yani. Üzerine evet. aladığına göre. Onun lehindedir. İsterse o mümin kalbini kainata bağlamamış olsun.
Evet.
Yani bıraksın dedi diyor. Kalbini kainata bağlamasa da, hadisata bağlamasa da yaptığı hayırları, hasenatı kainatla beraber onların desteğiyle yaptığı için bütün kainat o hayırdan istifade ediyor, iştirak etmiş oluyor. Dolayısıyla o insan lehinde oluyor.
Evet. Genel tabii, manada da
evet buyur.
Yani manayı harfi konusunda da şey yapıyor değil mi? Yani evet. hadisede de geçsiniz Yunus Emre'den misal verdiniz.
Tabii.
Onun gibi.
Allah namına baktık evet. mı kainat lehimizde olur. Evet. Nefis namına baktık mı aleyhimizde olur.
Evet. 12. sözde de bu şey yaparken diyor ya felsefenin şakirde ne güzeldir de çirkinleştir kainatı evet. kendisine müşteki yapar.
Ha o mana işte. Tamam.
Evet.
Tamam. Aynı mana.
Hüdaben
buyur.
İçinde yine kaslan laikasında var ya hocam. Yani her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, gücünü görmek. Görüp her şeyde cemal-i rahmetini, kemal-i hikmetini temaşa etmek.
Temaşa etmek. İşte bu geçen programda da kısmen geçti bu. Yani her şey güzeldir usta.
Evet.
Yani bunu görmek yani. Ya bizzat güzeldir ya neticesi itibariyle güzeldir. O evet. konuyu geçen programda işlemiştik. Hüda bir insan böyle görür yani.
Burak Sanday'la ilgili sanki bir hadisi kursu da mı vardı hocam yani? Cenab-ı Hak dünyaya...
Bıraksan ha, kalben bırakmak.
Evet.
Evet, var ya rivayet hadis-i kutsi. Cenab-ı Hak dünyaya hitap ediyor ki, ey dünya, eğer şey bana hizmet eden sen de hizmet et. Onu mu
evet.
diyorsun sen? Bana hizmet eden sen de hizmet et
evet.
diyoruz Cenab-ı Hak dünyaya. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın dünyayla konuşması var. Değil mi?
Evet.
Malum tufanda arıza Allah'ın hitabı var değil mi?
Evet.
Semaya hitabı var.
Evet.
Aynı şekilde bu hadis kürsüsü de dünyaya hitap ediyor. Bana hizmet eden sen de hizmet et. Sana hizmet eden de istihdam et. Yani hizmetinde çalıştır.
Evet.
Sana hizmet eden hizmetinde çalıştır.
Evet.
Bana hizmet eden de sen hizmet et diyor Cenab-ı Hak dünyaya.
Evet.
Yani bize bu bir ders veriyor Cenab-ı Hak ki biz Allah yolunda çalışırsak inşallah dünyada bize hizmet eder.
İnşallah.
İnşallah. Evet.
Yine metinlerde geçen demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç iyi mallar dizilmiş arkasında.
Hmm. En son değil mi? En son beyt.
Evet.
Demek değmez ki alınsa. Yani almaya değmez. Almaya değmez bu dünyadaki şeyler. Çünkü de çürük maldır. Hep bu çarşıda. Yani bu çarşıda hep yani her ne varsa. Değil mi?
Evet.
Hep bu demek. Bu çarşıda her ne varsa çürük maldır.
Evet.
Madem çürük maldır öyleyse alınmaya değmez.
Evet.
Diyor. Peki çürük mal deyince ne anlıyoruz? Yani çürük mal ne olur? Kısa zaman sonra bozulur.
Evet.
Değil mi? Ve elden çıkar. Sağlam mal ne yapar? Devam eder. Çürük bir sandalye de öyledir değil mi?
Evet.
Bir süre oturur sonra kırılır ayağı, adını yere düşürür yani. Şimdi çürük mal, yani bu dünyanın faniliğine öncelikle işaret ediyor. Dünyanın faniliğine. Hani Üstad buyuruyor ya, insan da bir cihette çürük mal oluyor, bir cihette yani. Bu cisim ebedi değil diyor, demirden değil, taştan değil. Ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir.
Evet.
Aynı olarak senin başını yıkılıyor, altında kalıyorsun diyor değil mi?
Evet.
Demek ki o cihete baktın mı, vücudumuz da demirden, çelikten değil. Vücudumuza hizmet eden kainat da aynı şekilde. Yani dünyamız da aynı şekilde. Çürük mal bedenimize teşmil edileceği gibi makamımıza da teşmil edilir. Makamımız da çürük mal. Elimizde sürekli kalmıyor. Servetimiz çürük mal. Bir gün elden gidebiliyor. Sıhhatimiz çürük mal. Hastalığa dönüşebiliyor değil mi?
Evet.
Gençliğimiz çürük mal. Bir süre sonra ihtiyarlığa tebdil oluyor, tahavül ediyor. Dolayısıyla bu şekilde baktık mı dünyanın fani olduğu her şeyden görünüyor yani. Hep bu çarşıda deyince.
Evet.
Her neye baksan dünyanın faniliğini bize aykırıyor. O halde buna gönül bağlamayıp yukarıda geçtiği gibi terk-i dünya. Yani kalbimizi buna bağlamayıp iyi mallar dediği ahiretteki ebedi mallar.
Evet.
Ebedi saadet ahiretteki. O halde gönlümüzü oraya çevirmemiz lazım. Kalbimizi oraya çevirmemiz lazım. Öyleyse geçiyor iyi mallar dizilmiş arkasında. Tabi bunlar çürük mal ama bunu da bir söylemek lazım. O iyi mallar da o çürük mallarla kazanılıyor yani.
Evet.
Değil mi? Yani fani ama bu dünya. Fani çürük o demek bir cihette. Ebediyet burada kazanılıyor. O fani ömürden ebediyet kazanılıyor.
Yani evet.
Sebep olarak Allah lütfü diyor başka da. Bu fani ömrünü ne diyor? Fanilere sarf etme ki fani olmasın değil mi?
Evet.
Baki yoluna sarf et ki baki kalsın. O çürük malı, o fani malı Allah yolunda harcadığı mı baki oluyor. O kısa ömrü, o kısa gençliği, Cenab-ı Hak uğruna harcadığı mı ebedi bir gençlik kazandırıyor. O kısa süren sıhhati, hayırda hasenatı harcadık mı ebedi bir saadet, ebedi bir sıhhat kazandırıyor. Yani o ahirete ait ne nimet varsa, hepsi bu dünyadaki çürüklerin tabiri, iyi kullanılmasından
evet.
Şey yapıyor, meyve veriyor, ondan hasıl oluyor, ondan hasıl oluyor evet. Öyle bakacağız.
Dolayısıyla mesela. Dünyayı bir tahkir manası değil yani dünyanın üç yüzü var diye üstad çok yerlerde izah ediyor.
Ha, güzel hatırlattınız. Dünyayı tahkir var. Hadislerde de var hani.
Evet.
Üstad zaten ona cevap veriyor. Hadislerinizde dünya tahkir edilmiş, cife diye yad edilmiş diye. Evet. Üstad ona cevap veriyor. Dünyayı nasıl tahkir edeceğiz? Üç yüzü var diyor. Üçüncü yüzü tahkir edilir diyor.
Evet.
Birinci yüzü diyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan cihetidir. Cenab-ı Hak kendi asarını kendi bizzat müşahede ediyor.
Evet.
Esmasının sıfatını tecelli ettiriyor. Bu cihet tahkir edilmez. İkinci yüzü cennet bu dünyada kazanılıyor.
Evet.
Değil mi? Ahiretin tarlasıdır. Bu yüz de tahkir edilmez. Üçüncü yüz işte laibun ve lehun diye geçen ayetlerin bir oyun ve oynama oyalanma yeri bu dünya.
Evet.
Ehli gafletin meal abegahı diyor Üstad.
Evet.
O ayete dayanıyor bu ifade. Yani oyun ve eğlence yeri, sefahat yeri olarak dünyayı görmek, onun fani lezzetlerinde boğulmak, Yani zararlı olan dünyanın tahkir edilecek yüzü bu yüzüdür.
Evet.
Diğer iki yüzü diyor, muhabbete değil, aşka mı layıktır diyor
hatta. Değil.
Tahkire değil,
muhabbete
layıktır diyor. Evet. Tamam. Tahkire değil, muhabbete layıktır. Çok güzel ifade, elhamdülillah yani. Üstadımız bir nimet bizim için. Yani. Evet. Biz şimdi bu hadisi okusak tek başımızdan ne mana vereceğiz buna? Bir başka müsteşrik itiraz etse ki, efendim Müslümanlar dünyayı tahkir ediyorlar, dünyaya çalışmıyorlar, efendim söyleyeyim. Sadece ahirete yüzlerini çevirmişler. Bu hadisi de delil gösterse ne diyeceğiz buna?
Evet.
İşte böyle diyeceğiz. Dünyanın 300 olunca sualin cevabı ortaya çıkıyor.
Evet.
Kaldık zaten yani maziye baktığımız zaman mazi zaten bu iddiaları reddediyor da o ayrı bir konu, oraya girmeyelim. Yani maziye baktık mı böyle bir iddiayı mazi reddediyor. Değil mi?
Evet.
Osman'ı reddediyor, Selçuk'u reddediyor. Değil mi? Endüs Emevi reddediyor. Sahabe dönemi reddediyor. Dünyaya çalışmayı terk etmiş değil ki Müslümanlar.
Evet.
Değil mi? En büyük imparatorluk kurmuşlar, en harika eserler yüze getirmişler. Ama son asırda tembelleşmişiz, İslam'dan uzaklaşmış, tembelleşmişiz. Bu tip insanlara da fırsat düşmüş. Bu bazı hadisleri önümüze sürüyorlar. İşte bak böyle diyor, Resulü Peygamberimiz diyor da bunu kabul etmiyorlar da. İşte siz böyle dünyayı terk eden adamlarsınız. E şu tarih ne peki?
Evet.
İslam'a en çok sarıldığımız dönemlerde en çok terakki etmişiz. Fırsat diyor ya bunu.
Evet.
Başka bir ifadeyle. Nasıl buyuruyor? Kendi ifadesi. Yani şeyi terk etti, medenleşti diyor. Nasıldı?
Avrupa taassuba terk etti, medenleşti.
Ha tabii. Müslümanlar?
Müslümanlar ise diyor, yani dinlerine ittibaların nispetinde terakki ettiklerine tarih şahit ediyor.
Evet. Evet, Müslümanlar taassub, dine sağlıklıksa terakki ediyorlar.
Evet. Sahil dinler bilakis.
Avrupa diyor taassuba düştü mü, dini düştü mü şey yapıyor, geriliyor.
Evet.
Onu terk edince terakki ediyor.
Evet.
Taassubu.
Evet.
Peki.
Ağzınıza sağlık hocam.
Sizin de efendim. Teşekkür ederiz.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.